Evet, geçtiğimiz hafta nerede kalmıştık? Biliyorsunuz bizler 1. Yuhanna mektubuna uzun bir aradan sonra başlamıştık. Geçen hafta 2. bölümün 12, 13 ve 14. ayetlerinde yer alan içeriği anlamaya çalıştık. Sevgili kardeşler, bulan numarayı söylesin, sayfa numarasını yeni gelen arkadaşlar da bulabilsinler. Evet, ikinci bölümün 3 ayetlik olan o kısa parçayı ele aldık ve içeriğini anlamaya birlikte çalıştık. Şimdi bugün o 3 ayetin 14'e kadar olan o kesimin özetini yaptıktan sonra sonraki ayetlerle 15, 16, 17 ayetleriyle konuşmama devam edeceğim. Ve birlikte diğer 3 ayetin 15, 16 ve 17. ayetlerin içeriğini anlamaya çalışacağız. Tabii ki bu 3 ayet o kadar dolu ki yine sonraki bakacağımız 3 ayet. Onun için bugün zaten bitirmemiz mümkün olmayacak. Ama hemen hiç fazla uzatmadan hızlı bir şekilde özeti size yapmaya çalışayım. Şöyle başlamıştım geçen hafta konuşmama. Olgunluğa giden yolda, olgunluğa giden noktaya ulaşabilmesi için, o noktaya gelebilmesi için Rab Tanrı ile birlikte yürümeye, onunla birlikte hareket etmeye, tam anlamıyla onunla ilişki içerisinde kalarak adımlarının atılması gerektiğini önemli size söylemiştim. Ve bunun öne çıkan belirtisi neydi hatırlarsanız? Neydi bunun öne çıkan belirtisi? Yani Rab ile birlikte yürümenin, onunla birlikte hareket etmenin öne çıkan belirtisi neydi? Çok basit, pratik bir düşünce söylemiştim size. Biberonu bırakmak, önlüğü takmak. Yani biberonu kimler takıyor? Bebekler takıyor, değil mi? Ama önlüğü kim takıyor? Bebeklik dönemini geride bırakmış, çocukluk döneminde olan kişiler takıyor. Yani bunun anlamı şudur. Sütü bırakıyoruz, artık katı yiyecek olarak ifade ettiğimiz ruhsal gıdayı, katı yiyeceği yemeye başlıyoruz. Sonrasında ne oluyor? Olgunluğa, sonrasında da olgunluk olarak ifade ettiğimiz babalık sürecine doğru giden bir süreç harekete geçmiş oluyor. Şimdi bu noktaya gelebilmek için de, yani babalığa doğru giden o süreç, olgunluğa doğru giden süreç devam ederken o noktaya gelebilmek için de Yuhanna ne yapıyordu? Bize 3 noktayla bunun gerçekleşeceğini söylüyordu. Neydi o 3 nokta? Pratik olaraktan düşünürsek. Ne dedik? Birincisi, Rabbin sözü ışığında yaşamak. Doğru mu? Adımlarımızı Rabbin sözü ışığında atacağız. İkinci noktamız neydi? Rab İsa Mesih'te yeterli güce sahip olduğumuzu bilmek. Yani bilmek nedir? Emin olmak. Bileceğiz ki güç bizde değil, güç bizde olanda. Anlatabiliyor muyum? Yani o güce sahibiz. Bazen unutuyoruz sıkıntı ve sorunlarda. Üçüncü noktamız neydi? Kötü olan üzerinde o çarmıhta zafer elde edilmiş olduğunu bilmek. Bu da çok önemli değerli kardeşler. Çünkü iblisten korkmamıza gerek yok. Neden? Evet, ayık ve uyanık olacağız iblisin saldırılarına karşı. Bu bizden isteniyor zaten. Ama ondan korkmayacağız. Neden? Çünkü çarmıhta önemli bir şey gerçekleşti. Nedir o? Yılanın başı, şeytanın başı ezildi. O nedenle yılan, yani iblis, imanlıya zehrini akıtamaz. Yani var olan o sonsuz yaşamı kesinlikle yok etmesi imkansız, mümkün değil. Evet, Tanrı sözü ışığında adımlarımızı atmamız gerekiyor demiştim. Ve 14. ayete baktığımızda, 2. bölümün 14. ayetine baktığımızda ne diyordu orada? Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Bakın, bu ne anlama geliyordu? Tanrı sözü içimizde yaşıyor olması ne anlama geliyordu? Sözün içimizde çalışıyor olduğunu gösteriyor. Yani söz içimizde durmuyor, çalışıyor durumda, işler durumda olması gerekiyor. Bizler Tanrı sözünün işlemesine izin vermemiz gerekiyor ki, değerli kardeşler, önümüze koyduğu ilkeleri yerine getirebilme noktasında başarı elde edebilelim. Yani önümüze koyduğu ilkeleri yerine getirebilmek için, onda başarı elde edebilmek için kesinlikle ve kesinlikle, değerli kardeşler, o söz, sahip olduğumuz bu söz işler durumda olması lazım. Çalışır durumda olması lazım. Ruhun aracılığıyla. Ve şöyle devam etmiştim. Sözü bilmek, evet, önemli. Sözden öğrenmek, evet, çok iyi. Ama sözü yaşama koymak, ne demiştim? Ondan çok daha iyi. Doğru mu? Yani sözü bilmek, söze hayran olmak, sözü benimsemek çok güzel. Ama benimsediğin sözü hayatına soktuğun zaman, Tanrı'nın bizden beklentisi de o zaten. İşte en iyisi olan ve en güzeli olan da, evet, sözün yaşama konması, değerli kardeşler. Ve şöyle devam ettim. Bizdeki temel eksiklik ne? Sözü bilmek değil. Bizdeki temel eksiklik ne? Bildiğimiz sözü hayata sokmamak. Yani öğrendiklerimizi hayata sokmuyoruz. Yaşama koymuyoruz. Sadece bilmekte kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ne diyoruz? Şeytan da biliyor. Şeytan bile İsa'yı söz ile sınadı. O doğru mu? Ama Rab de aynı sözle yanıt verdi. Onu geriye püskürttü. Bizler de aynı şekilde sözde geliştikçe ancak başarı elde etmemiz mümkün hale geliyor. O açıdan bilmek yeterli değil, söz ile özdeş olmak. Yani özdeş nedir? Bir olmak. Söz vücut alması gerekiyor bizim hayatımızda, bedenimizde. Demek ki o söz ile biz iç içe olmadığımız için, değerli kardeşler, söz de hayatımızda işler durumda değil. Çalışmıyor. Var ama çalışmıyor. Zorla çalışmaz söz. İzin vermen lazım seni yontabilmesi için. Demek ki öğrenilen değerler, kazanımlar kesinlikle söz aracılığıyla öğrendiğin neyse sevgili Ayşe, onu hayatına koyman gerekiyor. O değerler, o kazanımlar kesinlikle yaşama konulması gerekiyor. Demek ki Rabbin ismini taşımak, hani Hristiyan ismini taşıyoruz, değil mi? Ben Hristiyanım. Onunla da övünüyoruz. Hatta sakın yanlış anlamayın, büyük bir övgüyle boyunda haç da taşınıyor. Ona da karşı değilim. Büyük bir şevkle haç taşınsın. Büyük bir keyifle, evet, bir şekilde Hristiyanlık ismi de taşınsın. Ama sevgili kardeşler, ona uygun bir hayatla yaşansın. Ama baktığım zaman, evet, çarmıh var, boyunda taşınıyor, aksesuar olarak, ondan öteye gitmiyor maalesef. Ona uygun yaşam yaşanması gerekiyor. Yapılması gereken sözün içimizde yaşamasına izin vermemiz gerekiyor. Nokta. İkinci nokta, dedik ki güçlü olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Neden? Güç bizde değil. Ama güç bizde olanda. Biz iman ettik, Rab kutsal ruhu aracılığıyla içimize konut kurdu. O kutsal ruh aracılığıyla bizler ne yapıyoruz? Gelebilecek bütün saldırılara karşı dik durma imkanına kavuşuyoruz. Ama kutsal ruhun yönetimi altındaysak ve söz ışığıyla bizi aydınlatıyorsa, yani 105'teki 119. mezmur 105'teki ayet gibi. Eğer söz adımlarım için çıra, yolum için ışıksa, evet o zaman o söz gerekeni hayatımda yapacaktır. Ne diyordu? Bakın 14. ayetin ikinci kısmında güçlüsünüz diyordu. Neden? Çünkü o güçlüsünüz demesindeki neden söz sizde yaşıyor diyor. Demek ki yaşaması demek ki çalışıyor olduğunu gösteriyor. Eğer çalışıyorsa onun için güçlüsünüz. Güçlü kılan nedir? Bakın hepsi birbirine bağlı tekerleme değil mi? Güçlü kılan sözün hareket halinde olması, sözün çalışıyor olması. Söz hareket halinde çalışıyor söz ve ben de güçlüyüm değerli kardeşler. Demek ki kendi gücümüzle, kendi çabamızla, kendi nasıl var olan yeteneklerimizle bir şey yapamayacağımızı ama kutsal ruhun öncülüğü altında ve sözün desteğiyle yapabileceğimizi bilmeli ve anlamamız gerektiğinin altını çizmiştim. Yuhanna 15. Çok önemli bir ayetti. 15-15. Pardon 15-5. Çok iyi bilinen bir ayet. Ben asmayım. Siz çubuklarsınız. Bende kalan, bakın bu çok önemli, bende kalan benim de kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Demek ki sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmenin koşulu, ön koşulu, yolu nedir? Kutsal ruh ve diri sözün işlemesine, sende çalışmasına kesinlikle izin vermemiz gerekiyor. Demek ki ne diyor? Benim kendisinde kaldığım kişi. Demek ki Rabbin bizde işler durumda olmasına izin vereceğiz. Bu da ikinci noktamızdı değerli kardeşler. O için, onun için şunu söylüyordu Pavlos. Romalara yazdığı mektubun 8. bölümünde 37. ayette bizi sevenin aracılığıyla galiplerden yani yengi elde etmiş, zafer elde etmiş kişilerden üstünüz diyor. Bakın sadece galip değiliz, galiplerden üstünüz. Romalılar 8 ayet 37. Demek ki içinde yaşamakta olduğumuz bu sıkıntı ve sorunların bol olduğu dünyada sadece bunlar üzerinde zafer etmekle kalmıyoruz. Zafer elde etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda da onun aracılığıyla elde etmiş olduğumuz zaferle Rabbe yücelik getiriyoruz. Ve o zaferle de başkalarına bereket oluyoruz. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Söz aracılığıyla. Ve son noktamız neydi? Üçüncü noktamız kötü olan iblis üzerinde zafer elde edilmiş olduğunu bilmek. Yani kafası ezik hamdolsun. 13. ayette açıkça vurgulandığı gibi kötü olan üzerinde yengi kazandık hamdolsun. 2. bölüm 13. ayet. Rabbimizin çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş aracılığıyla ne diyor? Kötü olanı yendiniz diyor. Kötü olanı yendiniz. Yani artık o yılan zehrini akıtamaz kesinlikle. Ne dedik? Bir şey yapabiliyor. Kuyruk vuruşlarıyla hayatımızı allak bullak ediyor. Hatta örnek vermiştim hatırlıyor musunuz? Kaliforniya'da işte bir Amerikalı böyle görmüştüm. Şeyi yılanı kafadan vuruyor koca büyük bayağı piton yılanını böyle büyük. Ondan sonra o yılan tabii kafadan kurşunu yiyince kafa gitmiş. Ama o şeyle kuyruk vuruşlarıyla o oturma odasında ne varsa hepsini darmadağın ediyor. Bu şunu gösteriyor pratik olaraktan. Evet zehrini akıtamaz. Var olan sonsuz hayatımızı elimizden alamaz. Ama hayatımızı allak bullak ediyor. Sıkıntı içerisine sokuyor. Ve artık önümüzü göremez hale geliyoruz bazen. Sıkıntı ve sorunlara odaklanmaktan sevgili kardeşler. O açıdan çok hoşuma gidiyor değerli kardeşler. Yuhanna 10. bölümdeki o ayetler. Bunu zaman zaman söylemişimdir. İki kez, bakın bir şey iki kez üst üste söyleniyorsa bunun ne kadar önemli ve doğru olduğunun bir kanıtıdır kutsal kitapta. 10. bölüm 28 ve 29. ayetler. Bakın ne diyor değerli kardeşler. Onlara sonsuz yaşam veririm diyor. Doğru mu Aytaç? Onlara sonsuz yaşam veririm. 10-28. Ya. Onlara sonsuz yaşam veririm. Yuhanna müjdesi. 1. Yuhanna mektubu değil. 1. Yuhanna mektubunda 10. bölüm yok zaten. Ya onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Bakın onları hiç kimse elimden kapamaz. Kafası ezik çünkü andolsun. Ve devam ediyor 29. ayette. Diyor ki babamın elinden onları kimse kapamaz. Bakın iki kez üst üste bize şunu açıklıyor. Sahip olduğumuz sonsuz hayat kaybolan bir hayat değil. Aksi halde zaten o zaman sonsuz olmazdı. Doğru mu? O zaman sonsuz yaşamın sahibi olmanın sevincini dolu dolu yaşayalım birlikte. Değerli kardeşler, bizim hayatımız Rabbimizin elinde. Benim nasıl tuttuğuma bağlı değil, her zaman söylüyorum. Rabbim beni nasıl tuttuğuna bağlı, Rab beni tutuyor. Ve sonuca ulaştıracak olan da bana vermiş olduğu kutsal ruhtur. O kutsal ruh, mühürlenmiş olan Recep'i sonuca ulaştıracaktır. Amin değerli kardeşler. Onun için bu şekilde noktalamıştım. Güçlü müyüm? Evet güçlüyüm. Ama dedim, Rab ile birlikte. Rab de. Güçlüyüz. Doğru mu? Birlikte tekrarladık bunu değil mi? Güçlüyüm. Ama Rab İsa Mesih'te. Şimdi devam ediyoruz. 15. ayete odaklanmanızı istiyorum. Evet, 1. Yuhanna mektubundayız. Kurdele koyuyoruz. 2. bölümün 15. ayet. 16. ayet, 17. ayet. Hatice bulduysan oku lütfen.
Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur. Babadan değil, dünyadadır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
Şimdi bakın şu ifadeyi kullanıyor Yuhanna. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Şimdi bu insana böyle birazcık silkeleyen bir ifade değil mi? Ya dünyada yaşıyoruz. Doğru mu? Hayat, bedensel hayat bu dünyada devam ediyor. Peki bu dünyada yaşayacağız ama aynı zamanda da nasıl bu dünyaya sırtımızı çevireceğiz? Yani sırtı dönük bir şekilde bu dünyanın sistemine, diyelim çekiciliğine nasıl sırt çevireceğiz değerli kardeşler? Yani ne demektir, ne anlıyorsunuz? Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. İfadesinden ne anlıyorsunuz? Şimdi Rab İsa Mesih'e evet demiş, yani iman etmiş, onunla birlikte yürümeye karar vermiş kişi kimdir? Evet, imanlı olmak ne demektir? Bağlanmaktır, doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? İmanlı olmak demek, adanmak demek. Yani kendini Rab'be adayan kişidir. Doğru mu? Şimdi değerli kardeşler, adanmış olmak ne demek? Amin. Çok güzel. Demek ki tanrısal ilkeleri yerine getirebilme konusunda, onun isteklerini yerine getirebilme konusunda kendini bütünüyle, bakın tam bütünüyle ona vermektir. Bakın ben her zaman söylüyorum. Rab bizi yarım kurtarmadı. Doğru mu? Tam kurtardı. Rab bizden de yarım bir yürek istemiyor. Tam bir yürekle, bütün bir yürekle ona adanmamızı, ona daha doğrusu teslim olmamızı, bütünüyle kendimizi ona vermemizi bekliyor değerli kardeşler. Bunun göstergesi nedir? Yani adanmış olmanın göstergesi nedir değerli kardeşler? Ona itaat ederek adımları atmak değil mi? Bunun göstergesi. Bana baktığın zaman ya Recep adanmış bir kişi olduğunu nasıl görüyorsun? Rabbe itaat ederek hayatını sürdürüyorsa. Yani söz ışığında yaşıyorsa evet gerçekten de Recep adanmış bir kişi olduğunu söylemek mümkün hale geliyor. Yani Rab Tanrı'yı sevdiğimizi, ona ait olduğumuzu söylüyorsak o zaman ne oluyor? O zaman dünya sistemine bağlı olmadığımızı hayatımıza yansıtmamız lazım. Yani var olan bu sisteme sırtımızı dönmüş olanlar olmamız gerekiyor. Eğer onu seveceksek ya da sevdiğimizi söylüyorsak bakın dünyayı sevmeyeceğiz. Ne kadar sert bir ifade değil mi? Aslında insana bunu söylediğimiz zaman dur ya diyor. Ne demek istiyorsun? Çok ilginç bir ifade. Onun için bakın uyduğu için tekrar söylüyorum. Ya hani dört dörtlük bir ayet demiştim. Neydi? Dört dörtlük bir ayetten söz etmiştim geçen hafta. Yakup 4:4. Yakup 4, ayet 4. Bakın lütfen Yakup mektubuna ve dördüncü ayeti. Yakup 4:4'e baktığımız zaman, bakın orada çok net bir ifade var. Diyor ki, dünyaya dost olmak isteyen, bakın dünyaya dost olmak isteyen, yani her şeyini ona adayan, ona bağlanan, o arzular doğrultusunda hayatını sürdüren, ne diyor? Kendini Tanrı'ya düşman eder diyor. Tanrı'nın sözü bu gerçeği çok net bir şekilde koyuyor bize değerli kardeşler. Bakın, söylemiştim, dost olmak önemli mi? Dostluk çok çok önemli. Dost, insanın sırdaşıdır. Sır biliyorsunuz, hani hiç kimsenin bilmediğini o kişiye açıyorsun. Sırdaş diyoruz biz. Aynı vatandan geliyorsan vatandaş diyoruz. Değil mi? Arkanda duruyorsa, eğer hançerlemiyorsa ona da arkadaş diyoruz. Arkadan gelen, sana destek olan değerli kardeşler. Demek ki içini döktüğü, özel durumunu açıkladığı kişiyi, yani yakın ilişkiyi, yakın ilişki içerisinde olduğun kişiyi ifade ediyor dost sözü. Demek ki Rab Tanrı da bize ne diyor? Sizler benim dostlarımsınız diyor. Bakın, Tanrı İbrahim hakkında ne diyor? Hatırlıyor musunuz? Bakın lütfen, Yakup mektubu 2. bölüm. Yakup 2. bölüm. 23. ayetin 2. kısmı. Yakup 2, 23. ayetin 2. kısmı. Ne diyor orada? İbrahim'e, İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi diyor. Doğru mu? İbrahim'e Tanrı'nın dostu dendi. Şimdi niye İbrahim Tanrı'nın dostuydu? Neden? Buldunuz mu ayeti? Okuyabilecek mi ayeti aç? Nedenini anlayalım. Neden Tanrı'nın dostuydu İbrahim? Onu dostu kılan neydi? Dost olmasını sağlayan.
Böylelikle İbrahim Tanrı'ya iman etti. Evet. Tanrı'ya iman etti. Evet. Böylece aklanmış sayıldı.
Bakın ne diyor? İman etti. Demek ki Tanrı'ya dost kılan nedir? İman eylemi. Demek ki bizler iman eden kişiler olarak iman etmiş olduğumuz için Tanrı'nın dostlarıyız. Değerli kardeşler, bakın Tanrı bütün insanlığı seviyor. Onların kurtulmasını istiyor, bu başka bir şey. Ama onun ardından giden, onunla birlikte yürüyen, karar vermiş kişiler için dost diyor. Bakın bu çok farklı. Yani ilişkinin farklı olduğunu gösteriyor. Dost dediğimiz zaman değerli kardeşler. Niye? Bakın kendisi çok güzel ifade ediyor. Yuhanna 15, ayet 15. Bu da 4:4'lük değil 15:15'lik ayet diyebiliriz. 15:15. Ne diyor? Artık size kul demiyorum diyor. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim diyor. İlginç değil mi? Bakın değerli kardeşler, kul ne yapar? Buradan anladığımız kadarıyla kul ne yapar? Sadece söyleneni yapar. Doğru mu? Sadece söyleneni yapar kul ya da başka bir ifadeyle uşak. Ama dost başka bir ilişkiyi ifade ediyor. Demek ki öğrenciler İsa'nın söylediklerini yaptılar mı? Evet yaptılar. Kesinlikle yaptılar ama Rabbimiz ne yaptı? Başkalarına paylaşmadığını öğrencileriyle paylaştı. Bu neyi gösteriyor? Yani babadan aldıklarını kime açıkladı? Herkese açıkladı mı? Hayır, hatta aldı onları, sakin bir yere gitti değil mi? Onlara özel açıklamalarda bulundu. Babadan işittiklerini aktardı onlara. Demek ki dost nedir? Özel durumları, özel bilgileri, sana ait o has bilgileri açıklamak. İşte onun için diyorum, ilişki farklı bir ilişki değerli kardeşler. Farklı bir ilişki boyutunu açıklıyor bize. Demek ki iman aracılığıyla Tanrı'nın eğer dostlarıysak dünyaya bağlı bir yaşam kesinlikle olamaz. Olmamalı. Olmaması gerekiyor kesinlikle. Aksi halde Yuhanna'nın ifade ettiği gibi o kişinin Rab Tanrı'ya sevgisi yoktur demektir. Ya da varsa bile, var olduğunu söylüyorsa gerçek değildir ya da yüzeysel bir sevgidir. Gerçek anlamda işler durumda o sevgi değildir değerli kardeşler. Peki Yuhanna burada dünya derken neden söz ediyor? Birazcık bunu geçtiğimiz konuşmalarda birazcık size söylemiştim. Dünya derken Yuhanna neyi kastediyor? Ne demek istiyordu sevgili kardeşler? Herhalde güzelin doğayı kastetmiyor değil mi? Bu şimdi şöyle düşünün. Gürül gürül o kayalıklardan sıyrılarak gürül gürül akan şelaleyi düşünün. Hangimiz su sesini sevmez? Hatta birisi dedi ki gerisi benim için geçerli değil de kadın sesi, para sesi ve su sesi. Üç ses güzelmiş. Bilmiyorum. Ben katılmıyorum para sesinin. Yani belki şöyle söyleyeyim. Rabbe iman etmiş olduğum için belki katılmıyorum ama daha önce paranın sesi böyle salladığın zaman o ses güzel gelirdi. Gerçeği söylemek gerekiyorsa. Kadın da herhalde erkeğin en fazla düştüğü nokta. Çok korkunç bir şey. Doğru mu? O açıdan şunu söylemem daha doğru olur değerli kardeşler. O güzelim akan şelalenin sesi bize huzur vermez mi? Doğada yürümek bizi teselli etmez mi? Bize esenlik vermez mi? Bakın ben yürüyerek dua ediyorum. Çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum bir saat ayak. Ve size ifade edemeyeceğim oranda o kuşların sesi, o doğadaki o uyanış, o güzel çiçekler, o ağaçlardaki çiçekler bana tat veriyor. Yani doğayı kastetmiyor Yuhanna burada. Kastettiği nedir? Ne demek? Müziğiyle, siyasetiyle, değil mi? Ya da politikasıyla, sanatıyla, insana yön veren, insana biçim vermeye çalışan o dünyasal yapı değerli kardeşler. O yapı, o kitle, o kitleden zevk alan kişiler. Yani Tanrı bize diyor ki ben size gereken şekli vereceğim. Söze bağlı kalmanız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için dünya Rab Tanrı'ya karşı. Çarmıha gelen kimdir? Dünyadır. Bakın dünyasal ilkeler her zaman bakın Tanrı'ya karşı dikilmiştir değerli kardeşler. Yani görünmeyen o ruhsal sistem. Dünya düzeni siyasi uygulamalarıyla bir de özgürlük diyorlar ya. Özgürlük adı altında çıkarmış olduğu bir takım yasalarla Rab Tanrı'ya karşı durmak. Şimdi bunu neden söylüyorum? Öyle yasalar çıkartılıyor ki, bakın biz yasaya boyun eğeceğiz. O ayrı bir şey. Ama eğer kendi siyasi çıkarları doğrultusunda atılmış olan adımlara da karşısında da dik durmayı bileceğiz. Karşı durmayı da bileceğiz. Yani ben eğer kalkar kadın kadına olan evliliği, erkek erkeğe olan evliliği destekliyorsam, ben o zaman Rabbin gözünde kutsal olan evliliği, evlilik kurumunu ayaklar altına almış oluyorum. Amin. O açıdan evet yasaya boyun eğeceğiz. Ama eğer siyasi çıkarlar doğrultusunda, özgürlük adı altında ne olacak canım? Bir oy, bir oydur. On oy, on oydur değil mi? Hayır değerli kardeşler. Rengimiz belli olsun, size yalvarırım. Kime ait olduğunuzu unutmayın. Bizler evet karşı durmayı becerebilenler olmamız lazım değerli kardeşler. Burada söylenen şudur. Müziği, sanatı, siyaseti ve bize biçim veren, bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o sisteme karşı sevgimiz olmayacak. Anlaşıldı mı? Amin. O zaman Yakup'ta yer alan bu sözü tekrar o zaman söylemekte yarar görüyorum. Dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Doğru mu? Doğru. Yakup 4:4 değil mi? Bu önemli gerçek karşısında Paulus da bakın ne diyor. Lütfen açın. Romalılara yazmış olduğu mektupta. Diyor ki bu çağın gidişine uymayın diyor. Bu çağın gidişine uymayın. Yani bu çağ, bu içinde yaşamakta olduğumuz dönem, bu sisteme uyarak hayatınızı sürdürmeyin. Yani dünyanın, dünyasal sistemin diyor ki size biçim vermesine, size şekil vermesine lütfen izin vermeyin. Neden? Çünkü dünyaya ait değilsiniz değerli kardeşler. Şimdi bizim bu yeryüzünde yersel bir vatanımız var mı? Var. Almanların yersel vatanı burası. Doğru mu? Bizim vatanımız Türkiye. Her ne kadar bizim yersel bir vatanımız olmuş olsa da ama bizler buraya ait değiliz. Vatanımız neresi Çağla? Diyor ki göksel vatana aitsiniz diyor. Gökteki vatandan söz ediyor Rab Tanrı hamdolsun. Göklerde vatanımız göklerde hamdolsun. Ve bunu kim destekliyor? Bakın istersen Çağla açıver orayı. Filipliler 3. bölümü aç. Filipliler 3 ayet 20. Filipliler 3 ayet 20. Filipliler 3 ayet 20 ne diyor Aytaç buldun mu? Ne diyor?
Oysa bizim vatanımız göklerdedir.
Bak nokta. Bizim vatanımız göklerde hamdolsun. Ne diyor devamı çok harika.
Oradan kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz.
Rabbimiz orada ve büyük bir sevinçle bizler burada onun gelişini özlemle bekliyoruz. Demek ki imanlı bu dünyaya ait olmamış olduğu için değerli kardeşler, dünya sistemi ne yapıyor? İmanlının aklını kontrol altına alıyor ve ne yapıyor? Kendine uydurmaya çalışıyor. Doğru mu? Bakın kendine uyduruyor. Değiştiremez. O gücü yok. Ama uyduruyor. İnsanlar o sistem içerisinde o sisteme uyuyor. İman etmeyenler o sisteme uydukları için bizleri zaten sevmiyorlar. Hoşlarına gitmiyoruz onlar için. Ama bakın Rabbimiz, diğer taraftan Rabbimiz akıllarımızı yenileyerek bambaşka bir yapıya dönüşmemizi sağlıyor. Bakın ne demek bu? Uydurmuyor, dönüştürüyor. Yani değiştiriyor. Yeniden doğmamızı sağlayarak. Doğru mu? Demek ki Rabbimiz ne yapıyor? Bizi değiştirmeye çalışıyor ama iblis de kendisine uydurmaya çalışıyor. Onun için beden ruha, ruh da bedene karşı savaş halinde diyor. Değerli kardeşler, o açıdan dünyevi değerleri sevmek, o değerlere olan bağlılık, Tanrı'ya olan sevgini değil sadece, aynı zamanda da Tanrı'nın beklentisine karşılık olarak vereceğin, o sergileyeceğin tutumu da, davranışı da etkiliyor. Nedir Tanrı'nın beklentisi bizde? Ben her zaman şunu söylüyorum. Recep'in beklentisi çok. Recep'in beklentileri var. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Recep'in beklentileri var. Rabbin beklentisi var. Adem'le Havadan da aynı şeyi bekledi. Nedir o? Sona kadar sadık ol. Sadakat. Onu bile beceremediler, doğru mu? Bakın, şimdi eğer ben Rabbin sevgisine bağlı bir hayatım yok ise, o sevgi faal değilse, aktif değilse benim hayatımda, Rabbin benden beklentisini, o sadık olmayı nasıl gerçekleştirebilirim Hatice? Mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil değerli kardeşler. O açıdan bizler o gerçeği yerine getiremediğimiz, yani sadık olmayı beceremediğimiz için de Rabbi hoşnut edemiyoruz. Doğal olarak, istenilen şekilde. Onun için 17. ayete bakın. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 17. ayet. Ne diyordu? Orada Tanrı'nın isteğinden, beklentisinden söz ediyor. Nedir isteği bakın? Diyor ki, Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar diyor, değil mi? Aytaç. Değerli kardeşler bakın, Rab Tanrı'nın sevgisinde yaşayanlar, onun İsteğini ya da istemini yerine getirenler için Tanrı'nın istemini yapmak da yük olmaktan çıkıyor. Yük olmuyor. Tersine yürekte büyük bir sevinç oluşturuyor değerli kardeşler. Yani Rabbin isteğini yerine getirdikçe o zaman Rabbin yolunda yürümek yük olmuyor bizim için. Büyük bir sevince dönüşüyor. Sevinç içerisinde üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Çünkü onda olan sevgi senin ona daha yakın olmanı, senin ona daha bağlı bir hayat sürdürmeni, hatta onunla birlikte yürümeni sağlıyor seni iterek. Yani onu isteği şekilde yaşaman yönünde seni harekete geçiriyor değerli kardeşler. Süper bir şey gerçekten. O nedenle aynı bölümün 6. ayetinde 2. bölüme bakın. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayet. 2. bölüm 6. ayet. Ne diyor Hatice?
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
Daha ne olsun? Ben dediğim zaman Mesih'te yaşıyorum. Harika bir ifade değil mi? Ben Mesih'te yaşıyorum. Ama Mesih'in yürüdüğü yolda yürüyor muyum?
Ben yürüdüm.
Bakın, bak. İşte bunu söylemen iyi oldu. Ama bu demek değil burada söylenen. Rab çarmıh yolunda yürüdü. Yani o sıkıntıları, o sorunları çarmıh Rabbimiz taşıdığı gibi taşıyabiliyor muyuz? Katlanabiliyor muyuz? Bakın, hani das ist die Frage diyorlar ya, evet, Mesih'teyim. Ama Mesih'te yaşıyor muyum? Yani Mesih'in yürüdüğü yolda yürüyor muyum? Das ist die Frage. İşte soru bu değerli kardeşler. Bunu sormamız lazım. Yoksa tabii ki Ayteç'e çok güzel, iyi ki verdin o örneği. Bazıları maalesef Aytaç'ın söylediği noktada kalıyorlar. Yani karşı değilim, gitsin. Ben de çok istiyorum gideyim bir kere göreyim diye. Vaazları yaparken daha da etkili bir şekilde gittim gördüm şöyle diyebileyim diye. Ama bu demek değil. Onun yürüdüğü yolda fiziki anlamda değil, ruhsal kapsamda değerli kardeşler. Onun yaşadığı gibi yaşıyorsak ne mutlu bize. Ne mutlu bize değerli kardeşler. Yaşam, ona adanmış bir yaşam. Bakın, eğer sen onda yaşamanın sevincini kaybettiğin zaman, onda olmanın, onda yaşamanın sevincini yitirdiğin zaman, değerli kardeşler, ya da o sende soğumaya başladığında, emin olun onun isteğini yerine getirmek kolay mı oluyor? Hayır. Daha çok zorlaşıyor. Değil mi Hatun? Daha çok zorlaşıyor. Değerli kardeşler, gerçekten söylüyorum. Bunu istiyorum ben Rab'den ki o sahip olduğum sevgiyi Rab doya doya yaşamamı sağlasın. O sevgiyi duyumsayarak yaşayayım değerli kardeşler. İşte o zaman Rabbin istemini yerine getirmek hiç zor hale gelmeyecek. Evet, 16. ayete baktığımızda Yuhanna bize ne diyor? Bakın şimdi 16. ayete bakın. Orada diyor ki, üç şey var diyor, dikkat edin. Yuhanna diyor ki, üç şey var diyor. Bu üç şey sizin için bir tuzak. Yani üç tane tuzak. Başka bir ifadeyle kapan diyoruz değil mi? Yani imanının önünde üç değişik kapan var. İmanlıyı kafa üstü getiren tuzak. Nedir onlar? Oku bakalım Aytaç 16. ayeti. Orada üç tane tuzağı bana söyle.
Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları bir, gözün tutkuları iki, maddi yaşamın verdiği gurur.
Teşekkür ederim. Üç, evet.
Babadan değildir, dünyadandır.
Ya. Bakın, ne kadar açık, ne kadar net değerli kardeşler. Şimdi, bunun nedenini, bakın, bunun nedenini bize açıklıyor. Bu üç şeyin nedenini bize açıklıyor. Bakın, 5. bölüme, 1. Yuhanna mektubu 5. 1. Yuhanna mektubu 5, ayet 19. 1. Yuhanna mektubu 5, ayet 19. Ne diyor? 5-19.
Biliyoruz ki biz Tanrı'danız. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.
Görüyor musunuz? Nedeni ne? Çünkü kötü olan, yani iblisin denetiminde olmuş olduğu için. Değerli kardeşler, demek ki kötü olan iblis ve ona ait olan, hani düşmüş melekler diyoruz ya, kötü ruhlar değerli kardeşler. İşte o nedenle Rabbimizin kendisi de ne diyor? Bakın lütfen Yuhanna 12. bölüme. Yani böyle birazcık koşturayım sizi. Yuhanna 12, açın Yuhanna 12'yi. Rabbimizin kendisi de söylüyor, bunu onaylıyor. 12. bölüm, ayet 31. 12-31, Yuhanna 12, ayet 31. Ne diyor?
Bu dünya şimdi yargılanıyor.
Evet.
Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.
Ha bak, kimden söz ediyor? İblisten. Bu dünyanın egemeni kim? İblis. Ve onun ardından yere atılmış olan kötü ruhlar. Yani düşmüş melekler değerli kardeşler. Şimdi o zaman şunu söyleyelim. Ya onun, yani Rabbimiz Mesih İsa'nın, ya da dünyanın, yani iblisin denetimindesin. Ya ondasın, ya ondasın. Ya onun denetimi altında varlığını sürdürüyorsun, ya da onun denetimi altında varlığını sürdürüyorsun. Demek ki iblis kendisine hizmet eden kötü ruhlarla birlikte diyebilir miyiz iş başında? Bu yeryüzünde evet. Dünyanın egemeni o. Ve iş başında kendine hizmet eden kötü ruhlarla birlikte. Demek ki bu gerçeği haberci Pavlos kime karşı, yani savaşımızın kimlere karşı olduğunu açıklarken çok net bir şekilde bunu önümüze koyuyor. Lütfen Efesler mektubu açalım. 6. bölümde Efesler mektubu 6 ayet 12. İkinci kısımda Efesler mektubu 6 ayet 12. Ne diyor orada 6-12'de?
Savaşımız insanlara karşı değil.
Bu çok önemli bakın. Savaş insana, ete kana karşı değil ha. Biz kan dökmüyoruz. Evet.
İnsanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara.
Ya.
Bu karanlık dünyanın güçlerine.
Bak, bu karanlık dünyanın güçlerine. Yani kötülüğün
göksel yerdeki ruhsal ordularına karşıdır.
Amin. Bizim savaşımız dünyanın, karanlık dünyanın güçlerine karşı sevgili kardeşler. Demek ki kurtulmamış, Rab İsa Mesih ile yürümeye karar vermemiş canlar nereye aittirler? Hala bu dünyaya aittirler. İsa ile birlikte yürümeye karar vermemiş canlar, insanlar hala bu dünyaya aittirler. Onun için bakın Luka 16. bölüme baktığımız zaman, Luka 16. bölüme baktığımız zaman 8. ayette diyor ki bu çağın insanları, yani daha henüz karar vermemiş, sırtı hala Tanrı'ya dönük, Tanrı'dan uzak, başka bir ifadeyle Tanrı saymazlar olarak ifade ediyor değerli kardeşler. Bu çağın insanlarını. Çok net ve açık. Yani kurtulmamış canlar. O nedenle Rab İsa Mesih bu dünyadayken onu anlayamadılar. Niye anlayamadılar? Çünkü Tanrı saymaz tutum içerisinde oldukları için. Sırtları Tanrı'ya dönük olmuş oldukları için sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın ne kadar güzel Yuhanna 1. bölümde, Yuhanna 1.10'da diyor ki, o dünyadaydı, bakın Yuhanna 1.10, o dünyadaydı ama dünya onu tanımadı diyor. Demek ki Tanrı'dan uzak, Tanrı saymaz bir tutum içerisindeydiler. Şimdi biz de ona ait olduğumuzu söylüyorsak eğer biz ona aitsek değerli kardeşler, o zaman diyebilir miyiz? Dünyanın bizi anlamasını bekleyemeyiz. Biz Tanrı'ya ait olduğumuz için dünya bizi anlayamıyor. Anlayamaz. İman etmeyenler bizi çözemez, anlayamaz. Evet, bu gerçek nasıl doğrulanıyor? Bakın şimdi 3. bölüme. 1. Yuhanna mektubu 3. bölüm. İlk ayet. Ne diyor? İkinci kısım. Dünya babayı tanımadığı için bakın ne diyor? Bizi de tanımıyor. Neden bizi tanımıyor? Çünkü babayı tanımadılar. Bizler ona aitsek onun için çok net bir şekilde bizi de tanımıyor. Bunu Rabbimiz çok güzel net bir şekilde kendisi ifade ediyor. Şöyle devam ediyor değerli kardeşler. Yuhanna 15. Lütfen açın. Yuhanna 15. Yuhanna 15 ayet 18. Yuhanna 15 ayet 18. Çok net. Ne diyor? Oku Aytaç.
Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin.
Bakın. Dünya sizden nefret ediyorsa, dünya bize karşıysa, İnsanlar bize karşı bir tutum sergiliyorlarsa, zaten bizden önce olan Rabbimize karşı duran insanlardı. Mentaliteydi, sistemdi. O zaman niye şaşırıyorsunuz ki? Hiç şaşırmayın. Rabbimizin kendisi bunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Dünya Rab'den nefret etti. Tabii ki onu izleyenler de dünya insanları tarafından nefret edilecekler. Nokta. Rab'den nefret ettiler. Biz Tanrı çocuklar olarak ona aitiz. Dolayısıyla onlar da bizden nefret edecekler. Ben 79'da karar verdiğimde benim bir grup arkadaşım vardı. Beni terk ettiler. Yoldan geçerken görmezden geldiler. Grubun dışına çıkardılar. Ama biliyor musunuz? Çok ilginç. O grubun içerisine girmek için eğer içmiyorsan, sigara içmiyorsan, alkol kullanmıyorsan o gruba ait değilsin. Bir de seni dışlıyorlardı. Ama hamdolsun alkol ve sigaradan dolayı değil, Rab'be ait olduğum için beni dışladılar. Ama Rab o gruptan çok daha büyük bir aile verdi bana. dünyanın neresine gidersem gideyim, Japonya'ya da gitsem kalabileceğim bir yer var. Amin. Rab böyle bir Rab. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman yavaş yavaş noktalıyorum. Bakın değerli kardeşler. Biz imanlı olanlar bu dünyaya ait olmuş olsak da kesinlikle bu dünyaya ait olmuş olmasak da bu dünyaya ait değiliz kesinlikle. Yaşıyoruz ama bu dünyaya ait değiliz. Yani ayaklarımız bu dünyaya basıyor mu? Evet, ama yürek nerede? Akıllarımız nereye odaklı? İsa Mesih'e odaklı. Çarmıha odaklı. O zaman dünyalılar gibi değil, yani dünyeviler gibi değil, göksel vatanın çocukları olarak. Bakın, göksel vatanın evlatları olarak yaşamamız gerekiyor. Rab Tanrı'ya ait olduğumuzu söylüyorsak eğer. O zaman şu ayetle noktayı koyalım. Şu ayetle. Kolosseliler 3, ayet 2 ve 3. Kolosseliler 3, ayet 2 ve 3. Kolosseliler 3, ayet 2 ve 3. Kim okuyacak? Kim okumak istiyor? Bulduysan oku Aytaç.
Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.
Bakın, yeryüzündeki değerleri değil. Yani o sistemin içerisine giren ne varsa onlara bağlı kalarak değil, evet.
Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır.
Neden? Çünkü siz öldünüz diyor. Değerli kardeşler, öldük mü Mesih'te? Amin. Eski Recep öldü mü? Evet, öldü. Eğer biz, değerli kardeşler bakın, Mesih'te öldüğümüzü hangi oranda anlarsak, kavrarsak, o oranda Rab'de yaşama gayreti içerisinde oluruz. Eğer Rab'de öldüğümüzü iyi bir şekilde anlamışsak, o zaman onda yaşamak, onunla birlikte adımlarımızı atmak imkansız olmayacak. Daha da mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. O zaman göksel vatana ulaştığımız zaman da asıl mükemmelliğe ulaşmış olacağız değerli kardeşler. O zaman madem ki Rab'deyiz, madem ki Rab de bizde, o zaman gelin sahip olduğumuz o güzel değerlere sarılalım ve o güzel değerlerin kıymetini bilelim ve o değerler ışığında adımlarımızı atalım. Ben yine şu soruyu sormak istiyorum. Evet, Rab İsa Mesih'te öldük. Artık ben yaşamıyorum diyor Pavlos. Mesih bende yaşıyor. Doğru mu? Eğer diyorsan ki evet Mesih bende yaşıyor, o zaman hayatımızı yine gözden geçirmek zorundayız. Rabbimiz hayatımızın her alanında varlığını gösteriyor mu? Zorlayan bir Tanrı değil. Rab bizden sadece izin vermemizi bekliyor. Değerli kardeşler bakın, izin verin, farkı göreceksiniz.